Ayrım 39.
Fakat Muhammed'in Hatice ile evli bulunduğu sürece bir başka kadınla evlenmemesi olayını, çok karılı evlilik fikrine muhalif olduğu ya da nefsine hakim bulunduğu ya da eşini sevdiği anlamına almak yanlıştır. Eğer Hatice'ye bir başka rakip katmadı ise, bunun nedeni maddi ve manevi çıkarlarının bunu böyle gerektirmiş olmasından ve hiç kuşkusuz Hatice gibi haysiyetine düşkün bir kadının buna olanak bırakmamasındandır. Unutmamak gerekir ki çobanlıktan ve yoksulluktan kurtulup iş adamı olması, rahata kavuşması sadece Hatice sayesindedir. Kendinden çok yaşlı bir kadınla evlenmesinin nedeni de esasen yıllar boyunca katlandığı maddi zorluklara bir son vermek istemesindendir. Maddi refaha ancak Kureyş'in en zenginlerinden sayılan böyle bir kadınla evlenmek suretiyle erişebileceğini iyi bilmiştir. Bundan dolayıdır ki daha sonraki yıllarında Müslüman erkeklerine verdiği öğütler arasında bir kadınla dört şey için evlenir: serveti, güzelliği, asaleti, dindarlığı şeklindeki sözleri yer almıştır. Bu formüle daha önce gördüğümüz gibi kadın malı yüzünden nikah edilir, nikah parası az olmak bereketindendir şeklindeki sözlerini ekleyecek ve mehri az ve dölü çok kadınların makbul olduklarını belirtecektir. Hatice ile olan evliliği işte bu formüllerin bizzat kendisi tarafından uygulanmasından başka bir şey değildir. Zira Hatice yabancı ülkelere ve özellikle Suriye'ye mal ihraç eder. Mallarını yollamak için adamlar tutar, onları kâra ortak yapardı. O zamanki ticaretin geleneklerine göre bu tür ortaklaşa işlerde sermaye sahipleri kârın yarısını alır, diğer yarısını da faal ortağa bırakır olduklarından Hatice'nin uyguladığı usul de bu olmuştur. Üstelik iki koca eskitmiş olmasına ve 40 yaşına aşkın bulunmasına rağmen hayata doyamamış bir kadındı. Muhammed gibi genç fakat malı ve varlığı olmayan bir delikanlıyı ele geçirmenin ve böylece hem kervan işlerini onun yardımıyla yürütüp hem de cinsel ihtiyaçlarını gidermenin hiç de kötü bir şey olmadığını bilecek kadar tecrübeliydi. Dilediği bir erkeğe evlenme teklif edebilecek kadar da özgürdü. Nitekim Arap kaynaklarından öğrendiğimize göre Hatice, işe aldığı Muhammed'i bir gün karşısına çekip, "Seninle evlilik bağı kurmak istiyorum. Çünkü seninle kan akrabalığımız olduğunu, temiz ve asil bir aileden geldiğini, güvenilir ve ciddi bir insan olduğunu biliyorum." diyerek bizzat kendisi talip olmuştur. Hatta bu evliliğe babasını razı edebilmek için onu sarhoş hale getirdiği söylenir. Tecrübeli ve akıllı olduğu kadar haysiyetine ve özgürlüğüne düşkün bir kadın olduğu muhakkaktır. Bundan dolayıdır ki böyle bir kadına herhangi bir erkeğin söz geçirememesinin ve kendi başına buyruk olmasının ve seyyidlik taslamasının kolay olmadığı ortadadır. Hatice'nin emrinde çalışan, onun parasıyla yaşamını sağlayan Muhammed için dahi durum hiç kuşkusuz böyleydi. Nitekim Hatice'nin servetini paylaştığını söylemekle daima zevk duymuştur. Hatta onun ölümünden sonra karılarını buna benzer sözleriyle kıskandırdığı bir gerçektir. Örneğin Ayşe ile olan bir konuşmasında "Hatice benimle Müslümanlık uğruna bütün servetini feda etti" derken yaptığı budur. Hemen belirtelim ki her ne kadar bu sözleriyle Hatice'nin servetini Müslümanlık uğruna kullandığını ifade etmekte ise de bununla gerçeği yansıtmış olmaktan çok uzaktır. Çünkü Hatice ile birlikte yaşadığı yıllarını Mekke'de geçirmiştir. Bu dönemde Müslümanlık uğruna para harcamayı gerektiren durum pek olmamıştır. Yani ne örgüt kurmak, ne asker beslemek ve ne de buna benzer bir iş görmek gibi durumlar yoktur. Hatice'nin ölümünden ve Medine'ye göç ettikten sonradır ki, Mekke kervanlarına karşı saldırılar tertip etmek için çeteler oluşturmuş ve kendisine inananlardan müfrezeler kurmuştur. Bu vesileyle para harcayıp harcamadığı tartışılabilir. Fakat şu muhakkaktır ki, Mekkeli tüccarların kervanlarına karşı giriştiği saldırı ve yağmalar sayesinde gelir sağlama yolunu bulmuştur. Öte yandan zekat usulleriyle kendi taraftarlarından yoksul kişilerin beslenmesini varlıklı sınıflara yüklemiştir. Bu itibarla denilebilir ki Hatice'den kalan serveti Müslümanlık uğruna değil ve fakat kendi ihtiyaçları için harcamıştır. Öte yandan Hatice'ye sadece maddi bakımdan değil fakat aynı zamanda fikren ve manen de muhtaçtır. Peygamberlik hevesine kapılıp da kendisini Tanrı elçisi olarak tanıtmaya kalkıştığı ilk anlarda Hatice'nin manevi desteğinden yararlanmıştır. Bu destek olmadan hiçbir iş göremezdi. İshak İbn Hişam gibi kaynakların bildirdiği odur ki Hatice ona bu alanda çok yardımcı olmuştur. Nitekim Muhammed bunun böyle olduğunu. Başkaları beni reddettiği zaman Hatice bana inandı. Başkaları beni yalancılıkla suçladığı zaman o beni gerçekçi bildi. Yoksul olduğum yıllarda o varlığını benimle paylaştı diyerek ortaya koymuştur. Hatice'den gördüğü manevi destek sadece Hatice'nin kendisine inanmış olması değildir. Aynı zamanda Hatice'nin Hristiyan olan yakınlarından ve özellikle onun amizadesi, amcaoğlu Veraka'dan İncil ve Tevrat hakkında bilgiler edinmiş ve bu bilgileri Tanrı'dan kendisine inmiş vahiyler şeklinde değerlendirmiştir. Hatırlatalım ki Veraka, Hristiyan olup İbranice yazabilir ve İncil ile ilgili konularda yazardı ve Hatice ara sıra Muhammed'i ona götürür ve gördüğü rüyaların İncil'e göre yorumunu yaptırırdı. Muhammed'in Kur'an'a soktuğu ayetlerin pek çoğu gerek Veraka gibi Hristiyan kişilerden ya da Yahudi hahamlarından Ahdi Atik ve Ahdi Cedid'e dair öğrendiği şeylerden ibarettir. Ve dediğimiz gibi Muhammed bu kaynaklara ilk olarak Hatice sayesinde kavuşabilmiştir. Şu durumda Hatice'nin üstüne başka bir kadın alması ya da başka kadınlarla ilişki kurması söz konusu olamazdı. Çünkü aksi takdirde Hatice böyle bir şeye razı olmayacağı için onu işinden ve evinden atabilirdi. Birazdan göreceğiz ki Hatice'nin ölümünden sonra kendisini serbest hissedecek ve Ayşe ile Sevde'den başlayarak birbiri peşine güzel ve taze kadınlarla evlenecektir. Bu itibarla Muhammed'in Hatice ile evli bulunduğu süre boyunca tek kadınla yetinmesini ve başka kadınlarla evlenmemesini, onun asaletine ya da tek karılı evlilik sistemine bağlılığına ya da şehvetine hakim olmasına atfetmek tamamen yanlıştır. Bunun tek nedeni sadece ve sadece maddi ve manevi çıkarlarının zorunluluğundandır. 3. Muhammed'in çok karılı evlilikler yapması sosyal ya da siyasal nedenlerle değil, cinsel ihtiyaç nedeniyledir. Daha önce de değindiğimiz gibi Müslüman yazarlar 1400 yıl boyunca olduğu gibi bugün dahi Muhammed'in iki düzineye yakın kadınla ömür sürmüş olmasını ve bunlardan bir düzineye yakın kadınla aynı zamanda evli bulunmasını, peygamberin şehvet gücünün üstünlüğünü kanıtlayan bir olay olarak gurur ve iftihar vesilesi yapmışlardır. Ne var ki bu tür yaşamın pek iftihar edilecek bir yönü olmadığını düşünen ve fakat bunu açığa vurmaktan çekinen modern yazarlar, dikkatleri başka hususlara çekmek için Muhammed'in sosyal ve siyasal nedenlerle ve insancıl düşüncelerle ve Tanrı'nın zorlamasıyla çok sayıda kadınla evlenmek durumunda kaldığını savunurlar. Daha geçen yüzyılın ortalarından itibaren Reşit Rıza ve Muhammed Abduh gibi klasik yazarlar ve daha sonra Muhammed Heykel gibi ünlü simalar ve günümüzde F. Malik, El Akkad ya da Eşşati gibi yeni kuşaklar ve daha niceleri hep aynı temaya sarılmış olarak Muhammed'in şehvetine düşkün olmadığını ispata çalışırlar. Eğer düşkün olmuş olsaydı, gençlik yıllarında kadınlarla düşüp kalkmış olacağını, ömrünün 1/3'ünü tek bir kadınla geçirmeyi yaşam kuralı yapan bir kimsenin 45'inden sonra azgınlaşmasının mümkün olmadığını, Hatice'den sonra birçok kadınla evlenmiş ise bunu devlet çıkarları uğruna ve insanlık adına yapmış bulunduğunu söylerler. Ve şunu da eklerler ki, Muhammed Uhud Savaşı'ndan sonra dul kalan kadınların ve yetim kızların kocasız kalmamalarını sağlamak üzere çok karılı evliliğe izin vermiş ve kendisi böyle yapmakla başkalarına örnek teşkil etmek istemiştir. Güya Sevde bint Zema'yı ve Zeynep bin Huzeyme'yi ve Ümmü Seleme'yi ve Asiye'yi almasının nedeni budur. Öte yandan yine iddia ederler ki İslam'a muhalif kalan putperest Arap kabilelerini ve bu arada Yahudileri kazanmak düşüncesiyle onlardan kadın almayı uygun görmüştür. Güya Ümmü Habiba ile evlenmesi, bu kadının babası olan Ebu Sufyan ile dostluk kurmak ve böylece El Hüdeybiye antlaşmasını sağlamak içindir. Güya Meymune ile evlenmesi El Abbas sayesinde Kureyşlileri kazanmak içindir. Cüveyriye ile evlenmesi ise bu kadının mensup bulunduğu El Müstalıkların sempatisini kazanmak içindir ve bu evlilik aynı zamanda köleliğin kaldırılması bakımından önemli olmuştur. Zira yine güya savaş sonucu alınan esirlerin paylaşılması sırasında Muhammed Cüveyriye'nin fidyesini verip onu haremine alarak yüzyıllar boyunca hiç kimsenin ses çıkarmadığı kölelik kurumunu yok etmiş ve insanlar arasında eşitlik esasını öngörmüştür. Aynı yazarlara göre Muhammed'in Maria'yı cariye olarak kadınları arasına katması, bu kızı kendine hediye olarak gönderen Mukavkis'i reddetmemek, onu hoşnut kılmak içindir. Safiye ve Reyhane adındaki kadınlarla evlenmesi, Yahudi kabileleriyle ittifaklar kurabilmek ve onları İslam'a çekebilmek içindir. Bu yazarlara göre Muhammed sadece Yahudileri ve putperestleri kazanabilmek için değil, fakat kendi taraftarları arasındaki önemli ve etkili kişilerle olan dostluklarını güçlendirebilmek amacıyla onlardan kız almıştır. Örneğin Ebu Bekir'in kızı Ayşe ve Sama bin Kayş'ın kızı Sevde ile evlenmesi bu maksatlara dayanır. Hafsa ile evlenmesi Ömer'in dostluğunu teminat altına almak içindir. Diğer evlilikleri de hep buna benzer nedenlerle yapmıştır. Hemen belirtelim ki bu iddiaların hiçbirinin gerçeğe dayanan bir yönü yoktur. Muhammed'in evliliklerinin hepsinin şehvet ihtiyacına göre ayarlandığı ve kadınları hep güzellikleri nedeniyle aldığı tarihi bir gerçektir. Bunun böyle olduğunu anlayabilmek için onun evliliklerinden bazılarına kısaca göz atmak yeterlidir. Bir kere Safiye ve Reyhane ile evlenmesini bu kadınların mensup bulundukları Yahudi kabileleriyle ittifak kurma amacına dayandırmak yanlıştır. Çünkü onlarla evlendiğinde böyle bir ittifakı gerektiren nedenler ortadan kalkmıştı. Gerçekten de Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye ile evlendiğinde Safiye'nin mensup bulunduğu Banil Nazır adındaki Yahudi kabilesiyle ittifak gerektiren bir durum kalmamıştı. Çünkü Muhammed hicretin 7. yılında, miladi 628, bu kabileyi 1400 kişilik ordusuyla ezmiş, dize getirmişti. Savaş sonucunda Safiye ganimet alınmış ve ganimet dağıtımı sırasında Dihye Bey Halifetül Kelbi adındaki bir askerin payına düştüğü halde kadının güzelliğine dayanamayan Muhammed bedelini vermek suretiyle Safiye'yi ondan almış ve haremine katmıştı. Enes Bey Malik'in rivayeti olarak Buhari'nin naklettiği bir hadisten öğrendiğimiz şudur. Yahudilere karşı giriştiği Hayber seferini kazandıktan sonra Muhammed alınan esirleri paylaşılmak üzere bir araya toplatır. Bu arada Dihye Bey Halifetül Kelbi gelip bana alınan bu esirlerden bir cariye ver der. Muhammed de kendisine haydi git de bir cariye al der. Dihye esirler arasında Safiye'yi seçer alır. Fakat birisi bu kadının güzelliğine tanık olmuştur. Doğruca Muhammed'e giderek Safiye'nin metini yapar ve Safiye'yi ona verdin ama Safiye senden başkasına münasip olmaz der. Bunun üzerine Muhammed Safiye'yi görmek ister ve onu da çağırın diyerek her ikisini huzuruna getirtir. Safiye'nin güzelliğini görünce ona vurulur ve Dihye'ye esirler arasından kendine başka bir cariye al, Safiye'yi bana bırak diye emreder. Ve böylece Safiye ile nikahını kıyar. Bir başka rivayete göre Safiye'ye karşılık Dihye'ye Safiye'nin görümcesini yani Kinane'nin kız kardeşini verir. Böylece Dihye'nin rencide dil olmasına meydan vermemiş olur. Bu evliliği siyasal amaçlara dayandıranlar ve Muhammed'in Safiye ile evlenmesinde Yahudi kabilesinin dostluğunu kazanma düşüncesinin bulunduğunu savunanlar, iki bakımdan tarihi gerçekleri tahrif etmiş olurlar. Bu gerçeklerden biri şudur ki, Safiye hemen her kadının kıskançlığını yaratacak güzellikte bir kadındı ve Muhammed onun bu güzelliğine kapılmıştı. O kadar ki Muhammed'in diğer karıları ve özellikle Ayşe ve Hafsa Safiye'yi bu yüzden çekemezler ve onu hırpalamak için vesile ararlardı. Çoğu kez onu Yahudilikle suçlarlar ve kızdırmaya çalışırlardı. Onların bu davranışlarından yılmış olarak Safiye Muhammed'e şikayette bulunur ve Muhammed de kendisine ''Sen de onlara benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki? Zevcim Muhammed babam Harun, amcam Musa'dır desene.'' diye konuşurdu. Muhammed'in Safiye ile olan evliliğini siyasal nedenlere dayandıranlar dahi Safiye'nin güzelliğini ve yarattığı kıskançlıkları belirtmek suretiyle kendi kendileriyle çelişmeye düşerler. Bu evlilikte siyasal bir amaç bulunmadığını muhtemelen bilirler fakat bilmezlikten gelirler. Bu vesile ile hatırlatalım ki Muhammed Medine'ye geçip de iyice güçlendikten ve Yahudileri de kendisine çekme umudunu yitirdikten sonra onların en büyük düşmanı kesilmiştir. Bu andan itibaren düşündüğü tek şey onların kökünü kurutmak ve zenginliklerini ele geçirmek olmuştur. Başka bir deyimle Yahudilerle iyi geçinmek, onlarla barış antlaşması akdetmek gibi bir fikre asla yönelmemiştir. Bundan dolayıdır ki Yahudi kabilelerini teker teker ezme siyasetini gütmüştür. Nitekim Benü Kureyza ve daha sonra Benü Nadir Yahudilerini yenmiş ve bunları büsbütün mahvolmak gibi bir tehlikeyle baş başa bırakmıştı. Bu iki kabileden kaçıp kurtulabilenler Hayber'e iltica etmişlerdir. Hayber Medine'ye 90 mil kadar mesafede ve Yahudilerle meskun zengin bir yerdi. Eşrafı arasında Kinane B. Ebil, Hukayk ve Al-i Hukayk ve Huyey B. Ahtap gibi kimseler vardı. Huyey B. Ahtap, Benü Nadir'in Muhammed tarafından yok edilmesinden sonra Hayber'e yerleşmişti. Kızı Safiye de Kinane İbn Ebil Hukayk'a varmış ve Hayber gazası esnasında henüz yeni gelin olmuştu. Ve işte hicretin 7. yılında Muhammed, Hayber Yahudileri üzerine yürümeye karar verirken iki amacı gerçekleştirmeyi hesaplamıştır ki bunlardan biri Yahudileri imha planını sürdürmek ve diğeri de Hudeybiye Antlaşması'nın kötü etkilerini izale etmek ve taraftarlarına elden kaçırdıkları ganimete karşılık zengin bir taviz sağlamak idi. Zengin bir ülkeyi ele geçirmek için Muhammed'in taraftarları büyük bir zevkle savaşa katılmışlar ve çetin savaşlar sonucu Hayber'i fethetmişlerdi. Safiye'nin kocası Kinane, Muhammed ile hezimet antlaşmasını imza etmiştir. Ne var ki Muhammed, hazinenin nerede bulunduğunu açıklamadıkları için Safiye'nin babasını, kocasını ve kayınbiraderini aynı zamanda idam ettirmiştir. Hem de Safiye'nin gözleri önünde. Ve işte Muhammed'in kendisine karı olarak aldığı Safiye, onun babasını ve kocasını bu şekilde öldürtmüş olduğu bir kimsedir. Ve bu evliliği o, ne Yahudilerle antlaşma imzalamak ya da onların dostluğunu kazanmak için ne de Safiye'ye acıdığı için yapmıştır. Zira ortada Yahudilerle antlaşmayı ya da Safiye'ye acıma duygularını gerektiren bir durum yoktur. Muhammed için söz konusu olan şey sadece Safiye'nin güzelliği ve tazeliğidir. Safiye'yi almakla Yahudileri memnun etmiş değil fakat aksine daha da düşman etmiştir. Nitekim Safiye ile evlenip de zifafa girmek istediğinde kadıncağız onunla yatmak istememiş ve sebep olarak da Yahudilere yakınca bir yerde oldukları için onlardan bir zarar gelir korkusunda bulunduğunu söylemiştir. Reyhane bint Zayd ile evlenmesi de aşağı yukarı aynı nedenlerle ve aynı koşullar içinde olmuştur. Güzelliğiyle bilinen bu kadını Muhammed, kadının mensubu olduğu Yahudi kabilesini yendikten ve onu ganimet olarak esir aldıktan sonra haremine katmıştır. Cüveyriye ile evlenmesinin nedeni de aynı olmuştur. Yani güzellik. Gerçekten de hicretin 5. yılında cereyan eden olaylar gözden geçirilecek olursa bunun böyle olduğu görülür. Hatırlatalım ki bu tarihlerde Muhammed, Yahudi kabilelerinden Benü Mustalik'e karşı bir gece baskını yapar ve onları gafil oldukları bir sırada ansızın bastırarak esir alır. Pek çoğunu öldürtür. Alınan esirler arasında pek çok kadın vardır. Bunlar diğer ganimet mallarla birlikte paylaşılır. Paylaşma sırasında Benü Mustalik'in başkanı olan Halis İbn Dirar'ın kızı Berre, ki daha sonra adı Cüveyriye olacaktır, Sabit İbn Kays adındaki bir askerin payına düşer. Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Halis, kızının böyle bir askere düştüğünü duyunca Muhammed'e başvurur. Ve Berre'nin asalet ve şerafetinin korunması için ricada bulunur ve onun alalade bir askerin elinde bırakılmamasını ister. Bu istek üzerine Muhammed, bedeli kitabeti vermek suretiyle Berre'yi İbn Kays'tan alır ve nikahına katar. Adını Cüveyriye olarak değiştirir. Cüveyriye adı cariyecik anlamına gelir. Görülüyor ki bütün bu saydığımız evliliklerde Yahudi kabilelerinin ittifakını sağlama düşüncesi diye bir şey söz konusu olmamıştır. Maria ile evlenmesini bir yandan diplomatik nedenlere ve diğer yandan Tanrı emrine uyma zorunluluğuna dayandıranlar vardır. Bu görüşleri belirtenlere göre Muhammed İskenderiye sahibi olan ve aynı zamanda Kiptilerin lideri sayılan Mukavkis'in hediyesini yani Maria'yı sırf Mukavkis'i reddetmemiş olmak için haremine almıştır. Bunu yaparken de aynı zamanda Tanrı'nın "Ey peygamber, Allah'ın sana helal ettiği şeyi niçin kendine yasak ediyorsun?" K66 Tahrim Suresi ayet 1 şeklindeki emrini yerine getirmiştir. Bu iddianın da gerçeğe yatkın bir yönü yoktur. Çünkü bir kere Maria Mukavkis tarafından Muhammed'e eş olsun diye değil fakat hizmetçi olmak üzere gönderilmiştir. Zira Mukavkis gerek Maria'yı ve gerek Maria'nın kız kardeşi Şirin'i kendi hizmetinde kullanmaktaydı. Fakat Muhammed bu iki kız kardeşten Maria'yı güzelliğine kapılarak kendisine ayırmış diğerini Hasan İbn Sabit'e vermiştir. Bu itibarla Maria'yı haremine almadığı takdirde mukavkisi darıltmış olmazdı. Öte yandan Kur'an'ın Tahrim suresinin yukarıda zikredilen birinci ayetinin bu evlilikle ilgisi bulunmadığını söylemek de mümkündür. Çünkü birazdan da göreceğimiz gibi Muhammed bu ayeti kendi oğulluğu olan Zeyd'in karısına yani Zeynep'e aşık olup onunla evlenme olanağını ararken koymuştur. Koymasının sebebi böyle bir evliliğin Arap geleneğine aykırı düşmüş olmasıdır. Zira bu geleneğe göre oğul edinenlerin kendi oğulluklarının karılarıyla evlenmeleri haramdır. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in Zeynep'e aşık olduğunun anlaşılması üzerine halk arasında dedikodular çıkmış ve bu dedikodular Muhammed'i bir aralık düşündürür, hatta korkutur olmuştur. Zeyd'e karını boşama demesinin nedeni de muhtemelen buydu. Fakat her şeye rağmen gözü güzel Zeynep'te olduğu için ne yapıp yapıp bu dedikoduları önlemek ve her şeyin Tanrı tarafından ayarlandığını söylemek kararındaydı. Bu nedenle Ahzab suresine, hani Zeyd'e eşini hoş tut diyorduk, sen halktan korkuyordun, halbuki korkulacak zat yalnız Tanrı'dır. K33 Ahzab suresi ayet 37 şeklindeki ayeti koyduktan sonra Zeynep'in kendisine Tanrı tarafından helal edildiğini ve Tanrı'nın helal ettiği şeyi kendisine yasak etmemesi gerektiğini belirtmek üzere Tahrim suresinin yukarıdaki birinci ayetini yerleştirir. Böylece sanki Zeynep'i kocasından ayırtıp onunla evlenme düşüncesinde değilmiş de Tanrı'nın emrine uymak üzere böyle yapıyormuş gibi davranıp kendisini temize çıkarmış sayar. Meymune için durum bir başka bakımdan aynıdır. Bilindiği üzere Meymune, Muhammed'in amcası Abbas'ın baldızıdır. Her ne kadar Abbas'ın onu Muhammed'e teklif ettiği ve onunla evlendirdiği söylenirse de, aslında Meymune'nin kendisini Muhammed'e teklif ettiği ve Muhammed'in de bu teklifi sevinçle karşıladığı ve bu vesileyle Kur'an'a şu ayeti koyduğu kabul edilir. Müminlerden ayrı ve sırf sana mahsus olmak üzere, kendisinin mehrini peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. K33 Ahzab suresi ayet 50. Haris kızı Hilaliye olan bu kadınla Muhammed Mekke'yi fethettikten sonra evlenmiş bulunduğundan adını mübarek anlamına gelmek üzere Meymune olarak değiştirmiştir. Muhammed'i fazilet timsali gibi göstermeye hevesli yazarlar bu evliliği de siyasal amaçlara bağlarlar ve Abbas'ın Muhammed ile iyi ilişkiler kurmak için bu çareyi düşündüğünü ve bu nedenle Meymune'yi ona teklif ettiğini ve Muhammed'in de bu amaçla bu teklifi kabul ettiğini belirtirler. Bu söylenenlerin gerçeğe yakın olmadığı şundan bellidir ki, o tarihlerde Muhammed Mekke'yi zaten fethetmiş ve Kureyşlileri dize getirmişti. Bu itibarla Abbas'ın dostluğunu kazanmaya ihtiyacı yoktu. Öte yandan Abbas, Meymune'yi teklif ettiği tarihlerde zaten İslam'ı kabul etmiş bulunmaktaydı.